Ayrım 46.
Doğu ve Orta Avrupa'daki ekonomik durum işleri daha da kötüye götürüyordu. Çünkü yeni kurulan bu ülkelerin çevresinde oluşturulan gümrük ve tarife engelleri bölgesel rekabetleri arttırdı ve genel gelişmeyi engelledi. Avrupa'da artık savaştan önceki 14 ayrı ülke parası yerine 27 ayrı para birimi vardı ve fazladan 12.500 mil uzunluğunda sınır oluşmuştu. Sınırların çoğu fabrikaları ham maddelerinden, demir fabrikalarını kömür alanlarından, çiftlikleri pazarlarından ayrı düşürmüştü. Dahası Fransız ve İngiliz bankerleri ve girişimcileri 1919'dan sonra bu ardıl devletlerin içine sokulmuşlarsa da 1930'lardan sonra ekonomik istikrarına yeniden kavuşan Almanya bunlar için daha doğal bir ticaret ortağı olmuştu. Almanya Doğu Avrupa pazarına daha yakın ve kara ve demir yoluyla daha iyi bağlanmış olmanın yanı sıra bu bölgenin tarımsal üretim fazlasını çiftlik ürünleri fazlalığına sahip Fransa ile imparatorluk tercihleri olan İngiltere'nin yapamayacakları kadar kolaylıkla alıyor ve Macar buğdayı ile Romanya petrolüne karşı çok ihtiyaç duyulan makine ve sonraları da silahları veriyordu. Üstelik Almanya'nın kendisi gibi bu ülkelerinde para sorunları vardı ve bu yüzden takas temeline dayalı ticaret daha kolaylarına gidiyordu. Böylece ekonomik yönden Mitteleuropa düzenli bir biçimde yeniden Alman egemenliği altında bir bölge olabilirdi. 1919 Paris görüşmelerine katılanların çoğu yukarıda değinilen sorunların herhalde hepsinin olmasa bile bazılarının bilincindeydiler. Ancak Lloyd George gibi yeni oluşturulan Milletler Cemiyeti'nden çare bulmasını, onarmasını ve kusurları düzeltmesini bekleyebileceklerini düşünüyorlardı. Milletler Cemiyeti, kabalıkları, düzensizlikleri, adaletsizlikleri düzeltecek bir üst mahkeme olacaktı. Kuşkusuz devletler arasındaki herhangi bir önemli politik ya da ekonomik kavga artık Cenevre'de bir masa çevresinde toplanan aklı başında kimselerce çözüme kavuşturulabilirdi. Bu da 1919'da makul görülen bir varsayımdı ama katı gerçekle karşılaştırıldığında çökecekti. Birleşik Devletler cemiyete katılmayacaktı. Sovyetler Birliği ise bir parya devlet işlemi gördü ve cemiyetin dışında bırakıldı. Bu yenik düşen devletler için de böyleydi. En azından ilk birkaç yıl boyunca. Revizyonist devletler 1930'lu yıllardaki saldırılarına başlayınca kısa bir süre sonra cemiyetten ayrıldılar. Üstelik cemiyetin ne olması gerektiğine ilişkin olarak Fransızların ve İngilizlerin ilk zamanlar önerdikleri farklı modellerin, polis ya da arabulucu modeli, yarattığı görüş ayrılıkları yüzünden kuruluş uygulama yetkilerinden yoksundu ve ortak güvenlik için gerçek bir mekanizmaya sahip değildi. Bu yüzden cemiyetin yaptığı fiili katkı, garip bir biçimde saldırganları engellemek değil, demokrasilerin işlerini karıştırmak olmuştur. Cemiyet Batı'nın savaş bıkkını kamuoyunca çok tutulmuş ancak kurulmuş olması, cemiyetin ileride savaşları şu ya da bu biçimde engelleyeceği gerekçesiyle, pek çokları için artık ulusal savunma kuvvetlerine gerek kalmadığı tartışmasına imkan vermiştir. Bunun sonucu olarak cemiyetin varlığı kabinelerin ve dışişleri bakanlarının eski ve yeni diplomasi arasında kararsız kalmalarına yol açmış ve Mançurya ile Habeşistan örneklerinin fazlasıyla gösterdiği gibi genellikle ne eskinin ne yeninin sağlayabileceği yararlar elde edilebilmiştir. Yukarıda sözü edilen bütün güçlükler ve Avrupa'nın Versay Anlaşması'ndan ancak 20 yıl sonra bir başka büyük savaşa atılması gibi bunaltıcı bir gerçek karşısında tarihçilerin bu dönemi 20 yıllık bir mütareke olarak görmeleri ve iç karartıcı ve çatlaklarla dolu bir dönem olarak tanımlamaları hiç şaşırtıcı değildir. Bunalımlarla, yalan dolanla, vahşetle, onursuzlukla dolu bir dönem. Ancak bu iki 10 yılı bütünüyle anlatan, yıkılmış bir dünya, yitirilen barış, 20 yıllık bunalım gibi kitapların başlıkları yüzünden 1920'li ve 1930'lu yıllar arasındaki büyük farkları gözden kaçırma tehlikesi de vardır. Daha önce söylenen bir şeyi tekrarlarsak, 1920'li yılların sonunda Locarno ve Kellogg-Briand, Paris Paktı, anlaşmaları, Milletler Cemiyeti, Fransız-Alman görüş ayrılıklarının çoğunun çözüme kavuşturulması, cemiyet toplantıları ve refahın genel olarak yeniden sağlanması. Uluslararası ilişkiler yönünden Birinci Dünya Savaşı'nın nihayet sona ermiş olduğuna işaret eder gibi görünüyordu. Ancak 1-2 yıl daha geçtikten sonra maliye ve sanayi alanlarında yaşanan perişan edici çöküntü bu uyumu sarsmış ve Japon-Alman sonraları da İtalyan, milliyetçilerin mevcut düzene yönelttikleri tehditlerle etkileşim içine girmişti. Çok kısa bir süre içinde savaş bulutları yeniden görünmüştü. Sistem temelinden tehlikeye düşmüş ve bu tam demokrasilerin psikolojik ve askeri yönden böyle bir tehlikeyi karşılamaya en hazır oldukları bir sırada olmuştu. Ve tam 1919 çözümünden bu yana aralarında en az eşgüdüm olan bir sırada. O halde şanssız 1930'lardaki yatıştırma eylemlerinde ne tür kusurlar ve budalalıklar olursa olsun, devlet adamlarının bu 10 yıl içinde uğraşmak zorunda kaldıkları görünmedik karmaşalıkta sorunları da hatırlamak gerekir. Bu dönemin uluslararası bunalımlarının savaşa doğru nasıl bir gelişme gösterdiklerini görmeden önce, hepsi de yalnızca 1914-1918 çatışmasından değil, iki savaş arasında kalan yıllardaki ekonomik ve askeri gelişmelerden de etkilenen büyük güçlerin kendilerine özgü kuvvetli ve zayıf yanlarını incelemek önemlidir. Ekonomik ve askeri gelişmeler açısından yukarıda yer verilen ve güçler arasındaki verimlilik dengelerinde meydana gelen değişiklikleri gösteren tablo 12 ve 18'e tekrar tekrar gönderme yapılacaktır. Bu noktada yeniden silahlanma ekonomisiyle ilgili olarak hazırlayıcı nitelikte iki düşünceyi daha dile getirmek gerekir. Bunlardan ilki 1930'lu yıllarda söz gelimi 1914'ten önceki 10 yıla göre çok daha belirgin olan farklı büyüme oranlarıyla ilgilidir. Dünya ekonomisinin çeşitli bloklara ayrılarak bozulması ve ulusal ekonomi politikalarının 4 yıllık planlar ve yeni pazarlıklardan klasik deflasyonist bütçelere kadar hayli farklı biçimlerde yürütülmesiyle bir ülkedeki verim ve zenginlik artarken bir başkasında dramatik bir biçimde yavaşlayabiliyordu. İkinci olarak, askeri teknolojide iki savaş arasında meydana gelen gelişmeler, silahlı kuvvetleri daha önce olmadığı kadar ulusların verimlilik güçlerine bağımlı hale getirmişti. Serpilip gelişen bir sanayi tabanı olmadan daha da önemlisi, silahlar konusundaki yeni gelişmelere ayak uydurabilmek için devletlerin seferber edilebileceği geniş, ileri düzeyde bir bilim adamı topluluğu olmadan bir başka büyük savaşta zafer kazanılması tasavvur edilemezdi. Eğer gelecek Stalin'in deyimiyle büyük taburların ellerine teslim edilmişse, onlar da giderek daha büyük ölçüde çağdaş teknolojiye ve toplu üretime dayanmak durumundaydılar. Meydan okuyanlar, ulusal liderleri ne kadar aktif ve hırslı olurlarsa olsunlar, bir büyük gücün ekonomik açıdan nasıl zayıf olabileceği hiçbir yerde 1930'lu yıllardaki İtalya örneğinde olduğu kadar açıklıkla görülemez. Görünüşte Mussolini'nin faşist rejimi ülkeyi diplomasi dünyasının gerilerinden ön sıralarına getirmişti. İngiltere ile birlikte İtalya da 1925 Locarno Anlaşması'nın dış garantörlerinden biriydi. İngiltere, Fransa ve Almanya ile birlikte o da 1938 Münih Sözleşmesi'ni imzalamıştı. İtalya'nın Akdeniz'deki öncülük iddiası Korfu saldırısı ile 1923, Libya'yı susturma sürecinin yoğunlaştırılması ile ve İspanya İç Savaşı'na 50 bin İtalyan askeriyle yapılan çok geniş çaplı müdahaleyle kendisini göstermişti. Mussolini 1935-1937 yılları arasında Adowe yenilgisinin acısını Habeşistan'ı amansızca fethederek çıkardı. Cemiyetin yaptırımlarına ve Batılıların düşmanca düşüncelerine pervasızca meydan okudu. Başka zamanlarda statükoyu destekledi. Hitler'in Avusturya'yı devralmasını önlemek üzere 1934'te Brenner'e asker gönderdi ve 1935 tarihinde Şitreza'daki Almanya aleyhtarı anlaşmayı hemen imzaladı. Bolşeviklik aleyhindeki uzun, sert konuşmaları 1920'lerde Churchill dahil pek çok yabancının hayranlığını uyandırmış ve bir sonraki 10 yıl boyunca tüm taraflar onu kazanmaya çalışmışlardır. Chamberlain, İtalya'nın tümüyle Alman kampı içine çekilmesini önlemek çabasıyla Ocak 1939 gibi ileri bir tarihte Roma'yı ziyaret etmişti. Ancak diplomatik önem İtalya'nın kazandığı boyutların tek ölçüsü değildi. Bu faşist devlet, hizipçi parti politikasını devre dışı bırakarak sermaye ve emek arasındaki anlaşmazlıklar yerine ekonomide devlet şirketlerine ağırlık veren planlar yaparak, devlet eylemlerine bağlı kalarak, savaş sonrasının düş kırıklıkları içindeki Avrupa toplumuna yeni bir model sunuyor gibiydi. Bolşeviklerin sunduğu alternatif, modelden ürkenlere de çekici gelen bir model. Müttefik yatırımlarından ötürü sanayileşme, en azından silah üretimiyle ilgili ağır sanayi dallarında 1915-1918 arası hızla gelişmişti. Devlet Mussolini yönetimi altında hırslı bir çağdaşlaşma programına girişti. Bu programın kapsamı Pontine bataklıklarının kurutulmasından hidroelektrik alanındaki göz alıcı gelişmelere ve demiryolu sisteminin iyileşmesine kadar uzanıyordu. Elektrokimya sanayi genişletildi, rayon ve başka tür yapay teller geliştirildi. Otomobil üretimi arttı. İtalyan havacılık sanayii dünyanın bu alandaki en yenilikçi örnekleri arasına girmiş görünüyor. İtalyan uçakları pek çok hız ve yükseklik rekorunun sahibi oluyorlardı. Askeri gücü de İtalya'nın yükselen konumuna ilişkin olumlu işaretler verir görünümündeydi. Mussolini 1920'li yıllarda askeri kuvvetlere pek fazla para harcamadığı halde güç ve fetihe olan inancı ve İtalya'nın topraklarını genişletme isteğinin artması 1930'lu yıllarda savunma harcamalarında önemli yükselmelere yol açtı. Nitekim 1930'lu yılların ortalarında ulusal gelirin %10'undan biraz fazlası ve devlet gelirlerinin 1/3'üne ulaşan bölümü silahlı kuvvetlere ayrılmıştı ve bu miktar salt değer olarak İngiltere ve Fransa'nın harcadığından çok, Amerika'nın toplam harcamalarından ise çok daha yüksekti. Fransız donanmasına ve İngiltere'nin Akdeniz filosuna rakip olmak ve Mussolini'nin Akdeniz'in gerçekten de Mare Nostrum. Mare Nostrum, Romalıların Akdeniz'e verdikleri ad, bizim denizimiz, çevirenin notu. Olduğu iddiasını desteklemek üzere hızlı savaş gemileri yapıldı. İtalya savaşa girdiğinde 113 denizaltıya sahipti. Bu belki Sovyetler Birliği'ninkinin dışında dünyanın en geniş denizaltı gücüydü. 1940'lara yaklaşan yıllarda hava kuvvetleri Regia Aeronautica'ya daha da büyük miktarlarda paralar ayrılıyor ve bu belki de faşizmin ilk dönemlerde çağdaşlığa, bilime, hıza ve gösterişe verdiği ağırlığa uygun olarak yapılıyordu. İtalyanlar hem Habeşistan hem de belki daha büyük ölçüde İspanya'da hava gücünün yararlarını sergilediler ve kendilerini ve pek çok yabancı gözlemciyi dünyanın en ileri hava kuvvetine sahip olduklarına inandırdılar. Donanmanın ve hava kuvvetinin bir ölçüde güçlendirilmesi sonucu İtalyan ordusuna kalan para daha az miktardaydı. Ama ordunun 30 tümeni 1930'lu yıllarda yeniden yapılanıyor, yeni tanklar ve toplar için planlar yapılıyordu. Ayrıca Mussolini çok büyük sayılarda faşist Zugadristi, Zugadristi birlikler çevirenin notu ve eğitimli takım bulunduğuna ve böylece yeni bir toplu savaşta ülkenin iddia edilen 8 milyon süngüye pekala sahip olabileceğine inanıyordu. Tüm bunlar ikinci bir Roma İmparatorluğu'nun yaratılması için olumlu işaretlerdi. Kurulan bu düşler açısından acıklı olan nokta, faşist İtalya'nın güç politikası söz konusu olduğunda şaşkınlık verecek kadar zayıf kalmasıydı. En önemli sorun, İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bile ekonomik yönden yarı gelişmiş bir ülke oluşuydu. 1920 yılında kişi başına geliri muhtemelen İngiltere ve Birleşik Devletler'in 19. yüzyılın başlarında, Fransa'nın da sonraki birkaç on yılda elde ettiği miktara eşitti. Ulusal gelir verileri kişi başına gelirin kuzeyde ortalamanın %20 üzerinde, güneyde ise %30'un altında olduğu gerçeğini gizlemekteydi. Aradaki uçurum ise olsa olsa genişliyordu. Ülke dışına olan sürekli göçmen akışı yüzünden İtalya'nın iki savaş arasındaki nüfusu yılda ancak %1 oranında arttı. Gayri safi yurt içi hasıla da yılda %2 arttığından kişi başına ortalama gelir artışı yılda ancak %1 oldu. Bu bir yıkım getirmiyordu ama pek ekonomik bir mucize de sayılamazdı. İtalya'nın zayıflığının kökünde yatan küçük çaplı tarıma olan bağımlılığın sürmesiydi. Bu tür tarım 1920 yılında GSMH'nin %40'ını tutuyor, çalışan toplam nüfusunda %50'sini çekiyordu. Bu ekonomik geriliğin bir başka göstergesi de 1938 gibi ileri bir tarihte bile bir ailenin harcamalarının yarısından çoğunun yiyeceğe gitmesiydi. Faşizm bu oranları kısıtlamak bir yana, kırsal yaşamın erdemlerine verdiği büyük önemle tarımı bir dizi önlem alarak desteklemeye çalıştı. Bunların arasında korumacı gümrük tarifeleri, toprağı yaygın bir biçimde tarıma elverişli hale getirme çalışmaları ve son olarak da buğday piyasası üzerinde tam bir denetim kurulması vardı. Yönetimin hesapları arasında önem taşıyan bir noktada yabancı yiyecek maddeleri üreticilerine olan bağımlılığı azaltma dileği ve köylülerin kentlere daha da çok kaymalarını önlemek için duyulan kuvvetli istekti. Köylüler kentlerdeki işsiz sayısını kabartıp toplumsal sorunları arttırıyorlardı. Sonuçta kırsal kesimde çok ağır bir eksik istihdam sorunu ortaya çıktı ve bu duruma uyan tüm özellikleri de beraberinde getirdi. Düşük verim, okuma yazma bilmezlik, çok büyük bölgesel eşitsizlikler. İtalyan ekonomisinin oldukça geri niteliği ve devletin hem silahlanmak hem de köy tarımını korumak için para harcama isteği göz önüne alınınca, girişimci yatırımlar için yapılan tasarruf miktarının düşük oluşu şaşırtıcı değildi. Birinci Dünya Savaşı yerli sermaye stoklarını zaten azaltmışken, ekonomik çöküntü ve korumacılığa dönüş indirilen yeni darbeler olmuştu. Kuşkusuz devletin uçak ve kamyon siparişleriyle desteklenen şirketler iyi kar edebiliyorlardı. Ama İtalya'nın sanayi gelişiminin otarşi girişimlerinden, genel anlamda, yararlanması pek olası değildi. Gümrük tarifeleri yetersiz üreticileri korumaktan başka bir şey yapmazken, yeni merkantilizm çağı daha önce İtalya'daki sanayileşmeye hayli hız katan yabancı yatırımların gelişini kısıtladı. 1938'de İtalya dünya imalat sanayi üretiminin yalnızca %2.8'ine sahip bulunuyor, dünya çeliğinin %2.1'ini, pik demirinin %1.0'ını, demir cevherinin %0.7'sini, kömürünün %0.1'ini üretiyor ve modern kaynaklardan yararlanarak yaptığı enerji tüketimi öbür büyük güçlerin hepsinden çok daha düşük bir düzeyde kalıyordu. Son olarak da Mussolini'nin Fransa ile hatta kimi zaman Fransa ve İngiltere ile birden savaşmak için duyduğu heves dikkate alınırsa, İtalya'nın utanç duymasını gerektirecek kadar ithal gübreye, kömüre, petrole, hurda demire, kauçuğa, bakıra ve başka hayati ham maddelere bağımlı kaldığına işaret etmekte yararlı olacaktır. Bunların %80'i Cebeli Tarık ya da Süveyş yoluyla gelmek zorundaydı ve çoğu da İngiliz gemileriyle taşınıyordu. Bu ithalatın kesilmesi ihtimaline karşı bir ihtiyat planının hazırlanmamış olması ve bu tür stratejik malzemenin stoklanması gibi bir politikanın söz konusu olmaması tam bu rejimden beklenebilecek şeylerdi. Çünkü 1930'lu yılların sonlarında İtalya'nın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bile dövizi yoktu. Bu sürekli nakit sıkıntısı İtalyanların 1935 dolaylarından sonraki yıllarda geliştirilen daha modern uçak, tank, silah ve gemilerin üretimi için hayati önem taşıyan Alman imalat makinelerine neden ödeme yapacak durumda olmadıklarını da açıklamaktadır. Ekonomik gerilik ayrıca Mussolini yönetiminin silahlı kuvvetlere gösterdiği tüm dikkate ve ayırdığı kaynaklara rağmen silahlı kuvvetlerin gerçek performansının ve form durumunun neden düşük olduğunu da açıklamaktadır. Neden kötüye gittiğini de. Donanma 3 kuvvet arasında herhalde en iyi donanma olanıydı ama herhalde krallık donanmasını Akdeniz'den sürecek gücü yoktu. Uçak gemileri bulunmuyordu. Mussolini bunların yapımını yasaklamıştı. Bunun yerine Regia Aeronautica'ya dayanmak zorundaydılar. Bu ise kuvvetler arasında işbirliği bulunmadığından iyi bir düzenleme değildi. Kruvazörleri açık havaya uygun teknelerdi. Çok sayıdaki denizaltılarının da büyük yatırımlar yapılan devri kapanmış gemiler olduğu ortaya çıkmıştı. Gemilerin saldırı hesap cihazları yoktu. Sualtı bombasıyla yapılan saldırılarda borularda bir kırılma olduğu zaman havalandırma sistemi dışarıya zehirli gaz veriyordu. Ve gemiler oldukça yavaş dalıyorlar. Bunun da düşman uçakları yaklaşırken sıkıntı yarattığı ortaya çıkıyordu. İtalyan Hava Kuvvetleri'nde de çağın dışında kalınmış olduğunu gösteren benzer belirtiler vardı. Hava kuvvetleri, Habeş kabilelerini bombalayabildiklerini, belki her zaman da isabet ettirebildiklerini göstermişler. Sonra da İspanya İç Savaşı'ndaki performansları ile pek çok gözlemciyi etkilemişlerdi. Ama 1930'lu yılların sonunda çift yüzeyli Fiat CR-42 uçağı, daha yeni İngiliz ve Amerikan tek yüzeyli uçaklarının yanında solda sıfır kalmıştı. Bombardıman kuvveti de elde yalnızca hafif ve orta bombardıman uçakları olmasının sıkıntısını çekiyordu. Bu uçakların motorları zayıf, bombaları son derece etkisizdi. Oysa yukarıda söz edilen kuvvetlerin ikisi de savunma bütçesinden giderek artan oranlarda pay sağlamışlardı. Onlarınkinin aksine ordunun payı 1935-1936'da %58.2 iken 1938-1939'da %44.5'e düşmüş, üstelik bu, ordunun modern tanklara, toplara, kamyonlara ve ulaştırma sistemlerine şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemde olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'na girildiğinde İtalyan ordusundaki asıl muharebe tankı 3,5 tonluk, telsizi olmayan, görüş alanı çok dar ve yalnızca iki makineli tüfeğe sahip Fiat L3'tü. Üstelik o zamanlar en yeni Alman ve Fransız tank tasarımları 20 tona yakındı ve çok da ağır silahları vardı. İtalyan ekonomisinin faşist yönetim altında çektiği ve giderilmesi hemen hemen imkansız zayıflıklara bakıp, İtalya'nın doğru dürüst bir başka büyük güç karşısında yapacağı bir savaşı hiçbir zaman kazanamayacağını ileri sürmek fazla acelecilik olur. Ancak İtalya'nın gelecekle ilgili beklentileri silahlı kuvvetlerin yeniden silahlanma sırasındaki aceleciliğinin kurbanı oluşu yüzünden daha da zayıflamış görünüyordu. Ve aceleciliğin ardından gelen eskimişliğin, bu 1930'larda Fransa ve Rusya'yı da hemen aynı ölçüde etkileyen ortak bir sorun olduğundan, İtalya'nın zayıf yanlarının özel çözümlemesine geçmeden önce biraz daha ayrıntıya inmek önemli olmaktadır. Ana etken bilim ve teknolojinin bu dönemdeki askeri gelişmelere yoğun bir biçimde uygulanması, bunun da tüm kuvvetlerdeki silah sistemlerini değişime uğratmasıydı. Söz gelimi avcı uçakları manevra yeteneği olan ama hafif silahlarla donatılmış bez kaplı ve yaklaşık saatte 200 mil yapabilen çift yüzeyli uçaklar olmaktan çıkıp hızla çok sayıda ağır makineli tüfekler ve topla yüklü, pilot mahalli zırhlı, delinmez yakıt tankları olan tek yüzeyli duralüminyum uçaklara dönüşüyordu ve bunlar saatte 400 mil kadar uçuyorlar ve çok daha güçlü motorlar istiyorlardı. Bombardıman uçakları bunu yapmaya parası olan ülkeler için iki motorlu, daha kısa menzilli orta uçaklar olmaktan çıkıp 4 motorlu, ağır bomba yükü taşıyacak güçte, harekat yarıçapı 2000 mili aşan son derece pahalı uçak tiplerine dönüşmüştü. Washington Antlaşması'ndan sonraki savaş gemileri King George ve Bismarck ve North Carolina gibileri öncekilerden çok daha hızlı, zırh yönünden daha iyi ve uçak savar savunması açısından çok daha ağır silahlarla donatılmışlardı. Yeni uçak gemileri geniş, iyi tasarlanmış tiplerdi ve 1920'li yılların ihtiyaca uygun hale getirilmiş deniz uçağı taşıyıcılarından ve değişikliğe uğratılmış savaş kruvazörlerinden çok daha fazla bir vuruş gücüne sahiptiler. Tankların geliştirilmesiyle uğraşanlar daha ağır, daha iyi zırhlandırılmış, 1935 öncesi yılların hafif deneysel öncü tiplerini çekmiş olanlardan çok daha güçlü motorlar gerektiren modeller üzerinde hararetle çalışıyorlardı.